sorularlarisale.com. Sesli sohbetler. Açıklayan Profesör Doktor Alaaddin Başar.
Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımıza 14. sözden kaldığımız yerden devam edeceğiz. O zaman hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Mesela vela Rabbin vela yabisin illa fi kitabın mübin ve külle şeyin ahseynahu fi imamın mübin. La yadubu anhu miskale zerretin fis semavat vela fil art vela eskadu min zalik vela ekbet illa fi kitabın mübin. İkinci meseleye konu olan yukarıdaki ayetlerin tefsirleri hakkında malumat verir misiniz?
Evet, bir daha görürseniz.
Vela Rabbin vela yabisin illa fi kitabın mübin.
Malum bu. Vela Rabbin vela yabisin, yani yaş ve kuru. Değil mi? Her ne varsa hepsi kitab-ı mübindedir yani. Yani yaş ve kuru hiçbir şey yok ki kitab-ı mübinde olmasın.
Evet.
Yani, kısaca manası bu. Şimdi kitab-ı mübin Ustad Hoca da bir kavle göre kitab-ı mübin Kur'an-ı Kerim'dir diyor, değil mi?
Evet.
Yani, böyle olunca yaş kuru her ne varsa Kur'an-ı Kerim'de vardır manası geliyor. Yaş kuru deyince de bütün mahlukat, bütün mevcudat, bütün hadisat bunun içerisine girer yani.
Evet.
Zaten ayet-i kerimenin baş kısmında da Cenab-ı Hak bütün gaybın anahtarları Allah'ın katındadır, Allah'ın elindedir diye başlıyor ayet-i kerime. Orada yaş kuru gelince kadar bazı örnekler veriliyor. Hatırında kaldığı kadarıyla mesela denizlerde olanları, karada olanları hep Allah bilir. Bu manada ayet devam ediyor. Sonra onun izni ilmi olmadan, ilmi dışında bir tek yaprak bile düşmez. Bunlar sayılıyor. En sonunda yaş ve kuru her ne varsa kitab-ı mübini yazılır geçiyor. Yani denizlerde, karada olanları Allah bilir ayetin bu bölümü yaş ve kurunun bir bakıma şey oluyor yani, misali dolmuş oluyor.
Evet.
Değil mi? Deniz, yaş, kara, kuru. Yani deniz olanları da Allah bilir. Denizi de bilir. Deniz olanları da. Karayı da bilir. Karada olanları da. Yani insan da bu ikisinden sanki örnekler taşıyor değil mi? Yani insan da vücudunun 1/3 herhalde suymuş diyorlar. Bitkilerinkinde de bu oran 3 aşağı 5 yukarı. Yaklaşık hemen hemen çoğunluğu su bitkilerinde. İnsan da 2/3 deniyor. Demek ki kara ve deniz bitkilerde, hayvanlarda, insanlarda sanki temsil edilmiş oluyor. Karada olanları da Allah bilir, denizde olanları da Allah bilir. Nasıl böyleyse insanda olan her şeyi de Allah bilir. Yani kemiklerinden, efendim söyleyeyim, kanından, kemikleri kuru kabul edersek, efendim söyleyeyim, kanı yaş kabul edersek, yani insan vücudundaki her şeyi de Cenab-ı Hak bilir. Böyle olunca yani insan vücudu bir şey oluyor yani. Usanta bir hane oluyor. O hanede oturan misafiri de Allah bilir. Yani ruhu da Allah bilir.
Evet.
Değil mi? Yaratan bilmez olur mu? Ayet-i kerimesi var ya. Ruhu o yaratmış. Onda olan her şeyi de Allah bilir. Bir şey gizlesek de aşağıda vursak ayet öyle geçiyor. Cenab-ı Hak onu mutlaka bilir. Ustadımızın güzel bir ifadesi var. O da şu anda hatırıma geldi. Kandaki kürevat, kalpteki hatırat ondan gizlenemez diyor. Değil
evet.
Mi? Çok güzel bir şey. Şimdi kandaki kürevat Allah'tan gizlenemez yani. Kürevat alıyor, akıyorlar.
Evet.
Küreler yani, değil mi? Kürevat o. Kürevat-ı hamura, kürevat-ı beyza diye geçiyor. Alıyor, akıyor bugünkü tabirle. Kandaki alıyorlar da bilir, akıyorlar da bilir. Şimdi öyle olduğu gibi kalpteki hatırat da ondan gizlenemez diyor. Çok ince bir şey o yani. Demek ki kalpteki hatırat da ikiye ayrılıyor. Kırmızı beyaz. Onun da kırmızı beyazı var yani. Değil mi?
Evet.
Yani müsbeti menfisi var. Nasıl kürevatın ala akı varsa hatıratın da ala akı var yani. Değil mi? Ha. İyi ve kötü kalbimizden geçen manaları da Allah bilir. Ak veya al kandaki kürevatı da Allah bilir. Ondan
evet.
Gizli hiçbir şey yoktur. Yaş ve kuru her şey kitabında yazılmıştır. Yani Allah'ın ilminin sonsuzluğunu ifade etmiş oluyor. Zaten ayette geçiyor. Cenab-ı Hak evvel, ahir, zahir, batındır. Yani evvel kadim demek yani. Evveli yok. Hiçbir şey yoktu, Allah vardı. Akir, baki demek. Her şey yok olacak. Yine Cenab-ı Hak baki. Ondan sonra zahir, malum, onun varlığı her şeyden daha açık. Batında Allah'ın kusim ayetini kimse bilemez manası. Bu evvel akir, sanki bu ayet onlara da bakmış oluyor. Her şeyin evvelinde Allah yapıyor, ahirinde Allah yapıyor, zahirinde, batında hiçbir şey ondan gizlenemez. Yani Kur'an-ı Kerim'e de kitab-ı mübin denilmesi, değil mi? Kur'an-ı Kerim'de de bütün hadisat yazılı.
Evet.
Nasıl kainatı, yaş, kur, her şeyi Allah biliyorsa, Kur'an-ı Kerim'de de bütün hadisatı, yani cennetinden, cehenneminden, değil mi? İşte denizlerden, karalardan, yaş, kur, her ne varsa onlardan da Kur'an-ı Kerim bahsetmiş. Allah'ın varlığına delil olarak. İşte az önce arz ettiğim gibi işte bu yaş ve kuruları müteşekkil insan da Allah yaratmış. Kalpteki hatırasını da Allah yaratıyor. Bütün bunlar Allah'ın ilminde ve Kur'an-ı Kerim bütün bunlardan bahsediyor. Değil mi?
Evet.
Denizden bahsediyor. Yaş, karadan da bahsediyor. Melekten de bahsediyor. Cennetten de, cehennemden de. Bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'de, kitab-ı mübinde yazılı.
Evet. 20. sözde aynı konuyu üstad değinirken az önce siz bir cümlesini naklettiniz ya. Bir kavle göre kitab-ı mübin Kur'an'dan ibadet eder. Evet, evet diyor. Yaş ve kura her şey diyor. Onda vardır. Fakat diyor ya salatan ya işaret eden hamur vardır.
Çekirdekte ağacın bütün planı olması gibi hani.
Evet.
Ve Besmele'de Fatiha'nın, Fatiha'da Kur'an'ın olması gibi hani. Var ama mücmelen var. İşareten var. Mesela Fatiha'da diyelim işte Malik Yevmiddin geçiyor. Değil mi? Salaten.
Evet.
Ahiretle ilgili bütün hakikatlere burada işaretinde yer verilmiş oluyor, değil mi?
Evet.
İyyake na'budu salaten geçiyor. Ancak sana ibadet ederiz. İbadetle ilgili bütün ayetlere de burada işaretler var. Oruç da var orada, namaz da var orada, değil mi? Bütün ibadetler var.
Evet. İkinci ayet olarak ve külle şeyin ahseynahu fi imamin mübin.
Burada biz her şeyi İmam-ı Mübin'de tek tek yazdık. Bu üç ayet de Cenab-ı Hakk'ın ilmi hakkında yani. Birbiriyle evet, irtibatlı. Onun için üstadımız yan yana koymuş. Beraber almış her üçünde. İmam-ı Mübin hakkında nurlarda geniş bilgiler var. Biz kısaca sadece söyleyeyim. İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin üstad izah ederken birçok alimler ikisini bir kabul etmişler diyor. Bazıları da ayrı ayrı demişler. İşte muhtelif fikirler beyan etmişler. Ben de şöyle diyeyim. Bana göre şöyledir diye bir üstadımız da kendi reyini beyan ediyor. Buyuruyor ki özet olarak İmam-ı Mübin mazihal istikbal tümüne birden bakar diyor. Değil mi?
Yani mazi ve müstakbele daha ziyade bakar.
Şey, hepsine bakar.
Evet.
Hepsine birden bakar. Ama İmam-ı Mübin tümüne bakar. Kitab-ı Mübin daha çok şeye bakıyor.
Hale bakıyor.
Yani İmam-ı Mübin tümüne bakmakla beraber
evet,
Kitab-ı Mübin'de daha çok hal esastır evet, diyor. Zaten böyle bir farkı şey yapmış. Mesela bazı şöyle misal verebiliyoruz. Mesela bir çekirdek içerisinde ağacın bütün planı yazılı, değil mi?
Evet.
Bu Kitab-ı Mübin oluyor. Kitab-ı Mübin. Ama o çekirdekte ağacın başına gelecek olaylar yazılı değil. O ağacın diyelim babasının, dedesinin başına geçen olaylar da belli değil. Hani o ağacın bizim gibi bir dedesi yok muydu?
Evet.
O ne kadar yaşadı, başına hangi olaylar geldi, hangi çocuk ormanda ateş yakarken kaç dalını yaktı, buna yazılı mı çekirdekte?
Değil.
Değil. Şimdi demek ki mazi de yazılı değil, istikbal de yazılı değil, hal daha çok yazılı yani. Şifre olur. Ama İmam evinde mazi de yazılı, hal de yazılı, istikbal de yazılı. Değil mi? Onun için mesela ziyade tabiri kullanıyor.
Evet.
Zaman halden ziyade diyor, zaman istikbal yani. Ziyade deyince ona da bakıyor demek.
Evet.
Değil mi? Ziyade kelimesi. Onda İmam-ı Mübin'de bütün zamanlar hakim. Esas Kitab-ı Mübin'de. Onun için üstadımız çekirdekleri daha çok, tohumları Kitab-ı Mübin'e misal veriyor.
Evet.
Bütün kainatı Cenab-ı Hak ilminde yani bütün programları ve planıyla geçirdiği bütün safhaları Cenab-ı Hak ilmindeydi. Bunu Levh-i Mahfuz'da yazdı. Değil mi? Levh-i Mahfuz'u üstad izah ederken ilmi ilahinin nasıl veriyor? Ünvanları olan Kitab-ı İmam bin izah ederken Levh-i Mahfuz'un defterleri diyor, değil mi?
Evet.
Ha, tamam. Yani Levh-i Mahfuz esas, İmam bin Kitab-ı Mübin bunun defterleri diyor. Az önce farkını söylemiş olduk üstattan naklen. Levh-i Mahfuz'a Cenab-ı Hak bütün alemler, kainatın geçireceği bütün safhaları, cennet, cehennem dahil hepsini Levh-i Mahfuz'a yazıyor. İlminde var. Niye yazıyor? Hafız ismi orada öyle tecelli ettiriyor. Yazmasa da bunun meydana gelmesinde bir eksikliği olmayacak değil mi? Ama o yazması Hafız isminin azami tecellisini Levh-i Mahfuz'da Cenab-ı Hak böyle gösteriyor. Ondan sonra işte Levh-i Mahfuz'daki Allah'ın ilmindeki bu planlara, programlara göre kudret eşyayı icat ediyor diyoruz hep bir yerde.
Evet.
Değil mi? Her şeyin aslı esası. Önce bir kader diyor, bir plandır, programdır diyor. Kudret o plana göre icat eder. Yani mana bu. Kelimeler farklı evet. olabilir. İşte Levh-i Mahfuz'daki, ilmi ilahideki bu mahiyetler yaratılacaklar zaman gayet kolaylıkla o mahiyete göre vücut giyiyorlar. Yani Üstad diyor, insanda da bunun örnekleri var. İnsan bir mikyastır diyor şuuni ilahiyeye. İnsan mesela bir cümle zihninde kurdu mu, zihninde bir cümle kurdu mu, o cümle artık vardır yani değil mi? Onu gayet kolay kağıda döker çünkü zaten var. Yani kalem hareket ederken o ilme göre hareket ediyor. Hemen gayet ama hiçbir şey bilmediğiniz bir konuda bize bir soru sorsalar, imtihanda yaz deseler epey düşünürüz değil mi?
Evet.
Nereden başlasak, nasıldı falan. Ama aklımızdaki bir cümleyi yazmamız ne kadar kolay, hemen kalemi. Şimdi Cenab-ı Hak her şey Allah'ın ilminde, onun için gayet kolay eşyaya vücut giydiriyor diye. Bunu başka çok eserlerde anlatıyor Üstad.
Evet. Üçüncü ayet olarak لَا يَعْضُبُ عَنْهُمْ اِثْقَالَ زَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَا أَسْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا اَكْبَرْ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ.
Bu da yine aynı mana. Evet. Semavat ve arzda her ne varsa Cenab-ı Hak'ın ilminde. Evet. Onun hepsini kitab-ı mübinde yazmış.
Evet.
Onların daha büyükleri de yazmış, daha küçükleri de. Asgar, ekber evet. tabirle. Demek ki göklerden daha yüce üstün alemler de var. Ona da işaret var. Atomdan daha küçükler de var demek yani.
Evet.
En azından şunu anlıyoruz biz. Nasıl insan organları, insanın kendinden küçükse atomun da elektronun da kendinden küçüktür değil mi?
Evet.
En az bunu anlıyoruz yani. Demek ki daha büyükleri, daha küçükleri de Cenab-ı Hak kitabın birine yazmıştır. Yani ilminde mevcut olanlar safa safa onlara harici vücut giydiriyor. İşte harici vücut giydirirken ilmindeki planlar programlara göre giydiriyor. Çekirdekler, yumurtalar, nutfeler de buna ayin oluyor veya masar oluyorlar.
Evet.
Onun için Üstad Kitab-ı Mübin'i bu çekirdekler alemi olarak açıklıyor. Nutfeler ve yumurtalar alemi olarak.
Evet. Ayrı bir sorumuz hocam. Bütün eşya, bütün ahvalıyla vücuda gelmeden ve geldikten sonra ve gittikten sonra yazılır. Ve yazılır ve yazılıyor. Demek olan hakikat-ı âliyesine kanaat getirmek için Nakkaş-ı Zülcelal Ruh-i Zemin'in sayfasında her mevsimde bahusus baharda değiştirdiği nihayetsiz muntazam mahlukatın fihriste-i vücutlarını, tarihçe-i hayatlarını, desatir hareketlerini, çekirdeklerinde, tohumlarında, köklerinde manevi bir surette derç ve muhafaza ettiğini ve zevalden sonra semerelerinde aynen kalem-i kaderiyle manevi bir tarzda basit tohumcuklarında yazdığını, hatta her geçici baharda yaş ve kuru ne varsa mahdut zerrecikler ve kemikler hükmünde olan tohumlarda, ölmüş odunlarda kemal-i intizam ile muhafaza ettiğini nazar-ı şuura gösteriyoruz. Bu paragrafla ilgili sorularımız olacak hocam. Birinci olarak bütün eşyanın bütün ahvaliyle yazılıp muhafaza edildiği vurgulanıyor. Bütün eşyadan maksat nedir? Çünkü paragrafın aşağısında örnek olarak canlılar nazara veriliyor. Bütün eşyadan maksat sadece canlılar mıdır?
Yok, bütün eşya deyince bütün kainat da. Az önce de arz ettik. Kainat, Allah vardı, kainat yok, hiçbir şey yoktu. İlminde her şeyin planı takdir buyurdu ve o plana göre kaza etti, yani yarattı kainatı. Demek ki kainat yaratılmadan evvel Allah'ın ilminde planı programıyla mevcuttu yani. Onun için sadece canlıya bakmıyor bu.
Evet. Yani.
Ve o plana göre altı devrede yaratıldı. Tabii böyle olunca Üstad niye canlılar misal veriyor? Yani kainat ağacının bunlar meyveleri ya, meyveyi daha net görüyoruz, daha rahat görüyoruz. Daha kolay anlıyoruz. Yani kainatı Cenab-ı Hak ilminde takdir ettiği gibi onun meyvelerini de ilminde takdir ediyor. Ona göre yaratılıyor. Onun için Üstad meyveleri daha çok misal veriyor. Yani insanlar, hayvanlar, bitkileri.
Evet.
Şimdi kainatın mesela vücuda gelmeden evvel Levh-i Mahfuz'a yazılı. Vücuda geldikten sonra da yine kainatta olayla yine Levh-i Mahfuz'a yazılı. Anda da yazılı zaten. Böyle olduğu gibi bunun küçük misaline bir çekirdekte ağaç vücuda gelmeden evvel yazılı.
Evet.
Vücuda gelince zaten ağaç oluyor, yazılıyor. Evet. Gittikten sonra çekirdeğinde yine yazılmış oluyor. O halde kainat nasıl olmadan önce olduktan sonra ve halen yazılıysa lehim hafızda, bir ağaç da bunun küçük misal oluyor. İnsan da misal oluyor. Zaten Üstad insanı kainat için bir misal musavver diyor, yani küçük misal. Yani kainattaki sanat muntazamın küçük mükestan ümmesi insanda vardır buyuruyor. Kainatta olan kainat kitabını yazmış ya Cenab-ı Hak, değil mi? İnsanı onun bir küçük misal olarak halketmiş. Onda olan her şeyi insanda da şey yapmış. Küçük mükestan tercih etmiş, yaratmış. Kendi misaliyle lehim hafızın misali insanda hafıza diyor. Alem misalin misali karşılığı insanda hayal diyor. Alem erva, ruh, melekler vesaire alemi diyelim, insanda hissiyat olabilir. İşte taşlara misal diyor, kemikler, toprağa misal etler. Bu şekilde insan, yani kainatın tümü de yazılı ilmi ilahiydi. İnsan da onun numunesi insanda. Ama biz numuneyi daha rahat gördüğümüz için sürekli ona muhatabız. Bir insan bunlarda gaflete düşüyor da daha çok tabiata veriyor bunları. Onun için daha çok bu meyveler ustak nazar veriyor.
İkinci olarak vücudundan evvel ve sonra tarihinin özellikle tercih edilmesinin hikmeti nedir?
Az önce sanki geçti bunlar bir derece.
Evet. Yani,
kainat da yazılı, mahlukat da yazılı. Bize bakan ciheti sanki daha çok bakan ciheti. Şu olabilir. Yani kainat olmadan evvel, olduktan sonra halen her şey yazıldığı gibi. Sizin de her şeyiniz yazılıyor. Madde yazdığı gibi bir de manayla yazılıyor. Mesela insanın diğerlerinden şöyle bir önemli farkı var. Mesela bir çekirdekte ağacın her şeyi yazılı dedik. Yumurtada kuşun her şeyi yazılı. Nutfede insan her şeyi yazılı. Değil mi? Bu noktada onlarla müşterekiz. Bunun dışında bir de insanın amelleri var. Bunlar diğer hayvanları da şey yapmıyor yani. Bir hayvan ilk başta ne işi yapıyorsa, bir arı bal veriyorsa, değil mi? Ölene kadar bal veriyor. O insan böyle değil. Sürekli cüz iradesi olduğu için, bir de imtihana tabi tutulduğu için sürekli farklı işler yapabiliyor insan. Günah olsun, sevap olsun, helal olsun, haram olsun. Bütün bunlar da yazılı. Kainatı yazan Allah, siz de bu şekilde organlarınızı yazan Allah, amellerinizi de yazıyor. Ona göre muhaseben olacak diyor Üstad. Sanki burada bize bir ikaz da var. Yani bizim de her şeyimiz yazılıyor, bedenimiz yazılıyor, ruhumuzdaki her şey yazılıyor. Amellerimiz de yazılıyor, ona göre bir ömür geçirelim tarzında bir ikaz da olabilir burada.
Evet. Yani bir önceki sorudaki gibi Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarına bakan ciheti de olabilir mi acaba?
Haliyle şimdi yani bütün kainatta tecelli eden esmanın insanda da tecellileri var.
Evet.
Yani noktayı mihraki ediyoruz zaten insana, değil mi? Çekirdek ve merkezin akış diyor başka bir yerde. Bütün alemde tecelli eden bütün esma insanda var. Hatta insan kalbinde var diyor bir yerde.
Evet.
Yani insanda bütün esmanın kalbi beşerde bütün esmanın asarını göstermek diyor. İnsanda hatta kalbinde bütün esma tecelli diyor.
Evet.
Bu da bir yazıdır. Ama bu tecelli, bu yazı daha küçük mükezde, diğer nebatatta, hayvanatta, cemadatta da var. Ama onlardan insanın diğer bir farkı da amelleri yazılıyor.
Evet.
Yani bunlar yazan zat, bunlar da amellerinizi yazıyor. Ona göre muhasebem olacak, evet, diye bir ikaz.
Üçüncü olarak Nakkaş-ı Sülcelal'in değiştirdiği mahlukatın fihriste vücutlarının, tarihçe hayatlarının ve desatil hareketlerinin çekirdeklerinde, tohumlarında ve köklerinde muhafaza edildiği anlatılmaktadır. Bu muhafaza nasıl olmaktadır? Fihriste vücut, tarihçe hayat ve desatil hikmet tabirlerinden kastedilenler nedir?
Bunu bir bölümü söylemiş olduk az önce. Kainatı yaratan Cenab-ı Hak onun küçük misalini insanı da yaratıyor. Ağacı yaratan Cenab-ı Hak onun küçük misalini çekirdeğini de yaratıyor.
Evet.
Manevi kader kalemiyle yazmak diyoruz da buna. Manevi kader kalemiyle yazmak. Çünkü genetik ilminin sanki bir özeti gibi. Yani manevi yazı. Yani genlerde mesela bir insanın bütün özellikleri yazılı. Yani kaç göz olacak, nerede olacak, kaç kemiği olacak, ne büyüklük olacak, ne şekilde olacak. Bunlar şifre olarak yazılı. Yani tamamen manevi yani, tamamen manevi. Yani diyelim ki işte bir plan çiziyor insan, evinin planını. İşte odaların, her şeyin şekli belli. onun büyük bir şekli gibi oluyor hani. İnşaat bitince. Evet. O çekirdeğin ağacı gibi ama genlerin insan olması öyle değil yani. Tamamen manevi.
Evet.
Yani kaç kemiği olacağı orada manevi olarak yazılı. Organların sayısı manevi olarak yazılı. Yerleri manevi olarak yazılı. Bu tabii en büyük mucizesi Allah'ın. İnsan ruhu ve bu çekirdek alemi. Bunlar arasında nüans farkı var tabii. Yani birbirlerine kullanılabilir. Ama arada bir ince fark da var. Bir tarihçi hayat, yani nasıl sırası nasıl, sıraya göre gidelim.
Fihriste-i vücut.
Fihriste-i vücut. Şimdi Fihriste-i vücut deyince Fihriste kelimesi kitabı hatırlatıyor değil mi?
Evet.
Kitabın Fihristesi olur. İçindekiler bölümü. İçindekiler bölümü ağacın kitabın küçük bir misalidir. Orada ne yazıyorsa içinde onlar daha geniş izah edilmişlerdir. Bu manada baktık mı işte az önceki örneklerimiz buna dairdir yani. İnsan bütün organları fihrist olarak, özet olarak şeyde gen şifreleri haline yazıldı. Çekirdeğin bütün dalların sayısına varıncaya kadar, yaprakların şekline varıncaya kadar fihrist özet olarak çekirdekte yazılıdır. O özet açılıyor, kitap oluyor. Yani fihrist kelimesi bunu ifade ediyor. Tarihçi hayat ifadesi daha biraz da geniş gibi. Biraz da geniş gibi. Yani şu manada yani çekirdeğinde yazılı ama hayatı boyunca bunu geçireceği safhalar var. Bu safhalar da yazılı. Tarihçi hayat safhayı da ifade ediyor. Mesela diyelim anne rahmindeki nutfe, alaka, mudga safhalar olduğu gibi insan dünyaya gelince çocukluk, bebeklik, çocukluk, gençlik safhaları da var. Değil mi? Bu safhalar da yazılı. Bir çekirdek için düşünürsek mesela hangi safhada o çekirdek çiçek açacak, şey yapacak değil mi? Büyüyecek. Hangi safhada çiçek açacak? Hangi safhada işte meyve verecek? Bütün bunlar safhalar halinde de yazılı. Tarihçe kelimesi sanki o safhaları nazara veriyor.
Evet.
Yani böyle az bir fark var böyle diğerinden safhalar. Üçüncüsü neydi?
Desatir hareketlerini.
Desatir hareket de o zaman hale daha çok bakıyor. Desatir hareket de nasıl hareket ederse sünnetçileri verir. Bunların da bütün planları orada yazılı. Bunun bir de şu ciheti de var. Mesela bir çekirdek hangi tip toprakta değil mi mesela? Hangi ayda, herhangi bir ayda ektiğin zaman olmuyor değil mi?
Evet.
Demek ki manevi surette onun şeyinde yazılı bu. Dürüst olarak yazılı ki bu şu toprakta ekilecek, şu mevsimde ekilecek. Peki ne kadar su verilecek? Bazısına fazla su veriyorsunuz olmuyor, bazısına hiç su vermiyorsunuz olmuyor. Değil mi? Ne kadar su verilecek? Demek ki bütün bu düsturlar da desatir edince sanki bunlar da hata gelebiliyor. Nereden bunu anlıyoruz? Aksini yaptık mı meyve alamıyoruz çünkü. Demek bunlar da o çekirdekte yazılı.
Evet.
Ama genler gibi yahut diğer tarihçi hayat gibi değil de o da başka bir tarzda manevi kader kalemiyle yine onun düsturları yazıyor ki bu düsturlar uyulursa bu netice verir. Uymasa netice vermez.
Evet.
Desatiri hikmet mi?
Desatiri
hareket. Desatiri hareket tabiri de sanki buna bakıyor. Bunlar dediğim gibi biz diğer yerine kullanabiliriz ama bu kadar bir nüans farkı da var sanki. Bir de şöyle özetleyebiliriz. Fihriste-i hayat kelimesi önceye meydana gelmeden, vücuda gelmeden önceki safhaya bakabilir. Değil mi? Tarihçi hayat da sonraki safhaya bakabilir. Yani meyvesinde yazılıyor ya.
Evet.
Desatir kelimesi de hale bakabilir.
Evet.
Yani biri maziye, biri müstakbele, biri hale bakabilir diye evet. De düşünebiliriz.
Sonra ayrıca hatta her geçici baharda yaş kodu ne varsa mahdut serezekler ve kemikler hükmünde olan tohumlarda ölmüş odunlarda kemal-i intizam ile muhafaza ettiğini nazar-ı şuura gösteriyoruz. Bu metinle ilgili iki sualimiz olacak. Birisi her şeyin muhafaza edildiğinin özellikle yaş kodu tabiriyle zikredilmesinin hikmeti nedir?
Az önce sanki şey yaptık onu.
Evet.
Cevaplandırmış olduk. Çünkü her şey biraz canlılar, yaş kuru iki bölümden ibaretler. Yani iki yüzde şu kadar yaş, şu kadar kuru diyelim.
Evet.
Bunun tümü onun şeyinde yazılı. Evet.
İkinci olarak üstadımızın kitab-ı mübin yerine Kitab-ı Mübin tabirinde tohumları, çekirdekleri ve kökleri misal olarak veriyor. Bunu Kitab-ı Mübin'in bir tefsir olarak değerlendirebilir miyiz? Yaş grubu her şeyin Kitab-ı Mübin'de bulunmasının Kur'an-ı Kerim açısından nasıl anlamalıyız?
Bu da kısmen söylendi. Yani şu mana var orada. Yani yaş grubu her şey Kitab-ı Mübin'de var. İşte çekirdekler tohumlarda. Ondan çıkacak her şeyin planları yazılı. Statik Kitab-ı Mübin'i daha çok buna buraya şey yapıyor yani. Bunu bir tevil olarak kabul edebiliriz. Yani kendi diyor zaten Üstad. Bana göre böyle fark var diyor. Az önce arz ettim. İmam-ı Kitab-ı aynı şeydir demişti birçok alimler. Bir kısmı farklı demişler. Ben şöyle bir fark gördüm ki diyor. Bu şekilde çekirdekleri, tohumları Kitab-ı Mübin'e örnek vermesi Üstad'ın bir tefsiridir, tevilidir. O şekilde elbette bakabiliriz. Kur'an-ı Kerim Kitab-ı Mübin denmesi az önce arz ettim. Bütün olaylar, yaş grubu her şeyde, mazi müstakbelde, kainatın bütün safhalarda, insanın yapacağı bütün işlerde, helalde, haramda, her ne varsa cennet cehennemde Kur'an-ı Kerim'de yer aldığına göre yani her şeyin Kur'an'da olması bu manada da yaş grubu her ne varsa Kur'an'da olması bu manada da anlaşılabiliyor.
Evet. Aleza hocam yine 14. sözden ikinci meselede güya her bir bahar bir tek çiçek gibi gayet muntazam ve mevzun olarak zeminin yüzüne bir cemil ve celilin eliyle takılıp koparlıyor. Konup kaldırılıyor. Hakikat böyleyken beşerin en acip bir dalaleti budur ki kader kaleminin sayfası olan levh-i mahfuzun yalnız bir cilveye aksi olarak fihriste-i sanat olan mani olup ehli gafletin lisanında tabiat denilen bu kitabet-i fıtriyeyi, bu nakş-i sanatı, bu münfail misal-ı hikmeti tabiat-ı müessire diyerek masal ve fail telakki etmesidir. Eyne thera mine thüreyya. Hakikat nerede? Ehli gafletin telakkileri nerede? Bu paragrafta celil ve cemil isimlerinin kullanılmasının sebebi nedir?
Üstadınız bunu başka yerde ifade ediyor. Tecelliler, esma tecellilerini nazar verirken, Allah'ın isimlerinin tecellilerini nevide celalidir, fertte cemalidir diyor.
Evet.
Yani mesela bir tekçeye tek baktığımız zaman güzellik daha çok nazara çarpar. Bir çiçek bahçesine baktığımız zaman hayret manası kalbimize uyanır. Orada celal daha çok nazara çarpar. Şimdi bir bahar da bir cihette cemal, bir cihette celal gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Zaten kendisi güzel zaten o çiçek gibi. Değil mi?
Evet.
Ama onun konup kaldırılması gayet rahatlıkla o da bir celal tecellisidir. Değil mi? Koca baharı Cenab-ı Hak birkaç gün zarfında şu kadar yüz binlerce daha da fazla çiçeği nebatatı yeryüzünde boy gösteriyor değil mi? Yaratıyor. Tecelli ettiriyor esmasını onlarda. Sonra gayet kolay onun tümünü sonbaharda sanki çiçeği koparmak gibi yeryüzünde koparıyor. Kış getiriyor. Bir başka baharda tekrar yine aynı kolaylıkla hepsini yaratıyor. Aynı kolaylıkla hepsini kaldırıyor. Yani yaratılmaları onun güzelliklerinin teşhir edilmesi, cemal tecellisi olarak düşünülebiliyor. Kaldırımı, konu gayet kolay kaldırıp kondurması da celal tecellisi olarak. Evet. Buradaki verilen, nazara verilen mana bu olsa gerek.
Evet. Bir cihetle de hayat memat gibi, yani hayat tecelliyatı celal, cemaliye.
Ölümde, ölümde celale.
Celal tecellisi.
Evet. Bahar, hayata misal, yüzü kışta ölüme misal değil
evet. İkinci olarak tabiatın kader kaleminin sayfası olan levh-i mahfuzun bir cilve-i aksi olması ne anlama gelmektedir?
Buradaki tabiat yani tabiat malum iki maneye geliyor. Bir kainat da tabiat deniliyor. Bir de tabiat fıtrat, yaratılış demek. Buradaki manası o yani.
Evet.
Yani bir gözün tabiatını görmek vardır. Elin tabiatını tutmak vardır. Bu da tabiattır. Aynı şekilde bir elma çekirdeğin tabiatında elma ağacı olmak vardır. Onun bütün programı orada yazılıdır. Firiste-i vücut.
Evet.
O levh-i mahfuzun bir defteridir. Ama bunu sanki levh-i mahfuzu, Cenab-ı Hakk'ın ilmini hiç dikkate almadan zaten bunun tabiatında ağaç, elma ağacı olmak onun için elma ağacı oldu.
Evet.
Bunda tabiatında zaten incir ağacı olmak onun için incir ağacı oldu gibi işi çok basite irca ediyorlar tabiat perestler. Bu saat ona dikkat çekiyor ki kitap yazılmış da sonra özeti çıkarılmış.
Evet.
Değil mi? Bu Leh-i Mahfuz'un defterleridir bunlar. Allah'ın ilminin bir tecellileridir. daha önce yazdığı ağaçların özetlerini oraya koyduğu gibi bu nasıl yazacağı ağaçları da onlardan çıkarmaktadır. Mesele bu kadar önemlidir. Bunu tabiat deyip de geçiştiremezsiniz manasına bir ikaz yapıyoruz.
Evet. Üçüncü olarak ehli gafletin bu kitabat-ı fitriyeyi, bu nakş-ı sanatı, bu münfail misdad-ı hikmeti tabiat-ı müessine diyerek masdad ve fail telakki etmesi ne demektir? Misdad ve masdad arasındaki fark nedir?
Ya sanki tabiat ne var ya, sanki onu tabi olarak çekirdek yapmış oluyor. Veya elma ağacının tabiatında elma vermek var. Sanki tabi olarak elma ağacı elma veriyor. Zaten verecek hani. Evet. Gibi haşa yani böyle tabiatında var onun tarzında. Halbuki onlar diyor bir Cenab-ı Hakk'ın nasıl buyurdu? Mistar.
Bu kitabat-ı fitriyeyi.
Cenab-ı Hakk'ın bir kitabetidir bunlar. Allah yazıyor onları.
Bu nakş-ı sanatı. Bu münfail mistar-ı hikmeti.
Ha, münfail. Münfail fiili kabul eden. Yani ayna ışığı kabul ediyor. Değil mi? Münfail. Münfail bu. Ama ışık veremiyor kendisi. Fail olamıyor. Mistar da ölçü demek. Ölçü aleti demek. Cetvel demek yani.
Evet.
Yani bir cetveli nasıl yaparsanız kalıp olarak onun üzerine şekil çizince de o şekil oraya çıkar.
Evet.
Değil mi? Yani, usta bunu kadere göre eşyanın yaratılmasına misal veriyor.
Evet.
Yani, nasıl takdir edilmişse öyle yaratılıyor.
Evet.
Mistar.
Ağzınıza sağlık hocam. Süremizin sonuna geldik. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli dinleyicileri, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta yine 14. sözde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Eylül 2010.